Sayfa 79. Ayırım 12. Saat tam 12'de her zaman olduğu gibi sitedeki binaların bütün kapıları kilitlenmişti. Önceleri bu işi gelişi güzel yapan savaş kahramanı Sergei Antolievich bu gece görevlilerden aldığı talimata uygun olarak anahtarı çevirdikten sonra iyice ne kapanmış mı diye kapıları itekleyerek tek tek yoklamıştı. Sitedeki yaşam geceye teslim olmuş, öğrenciler çoktan ikinci uykularına varmışlardı. Ama sitede uyumayanlar da vardı. Cinayetin işlendiği köprünün üzerinde korunun içinde hummalı bir çalışma sürüp gidiyordu. Türklerin karşısındaki boş binaya güvenlikçiler yerleşmiş, binayı sıkı bir gözetim altına almışlardı. KGB'nin teknik bölümünden eline çabuk, sessiz iş gören 7 kişi el fenerleriyle ağaçların altını karış karış tarıyor, işe yarayacak her türlü ipucunu, her belirtiyi topluyor, kaydediyorlardı. Küçük korunun başladığı yerde Brezilyalıların kaldığı binanın 15 metre yakınında buldukları domuz jambonunu saymazsak, korudaki lacivert dolma kalem dışında önemli olabilecek bir kanıta rastlamamışlardı. Bu jambonu da diğer öğrencilerden biri unutmuştu ya da erzak taşıyan görevlilerden biri düşürmüştü. Ama Victor'un titizliğini bilen teknik ekiptekiler onu da kanıtlar listesine eklediler. Sitenin yönetim odasını kendilerine karargah olarak seçen Victor ile Nikolay telsizle konuşuyor. Arada bir çıkıp teknik ekibin bulgularıyla ilgileniyor, sık sık aralarında tartışıyorlardı. Teknik ekip işini bitirir bitirmez cesedi taşımak gerekiyordu. Öğrenciler ertesi sabah uyandıklarında burada cinayet işlendiğini gösteren tek bir işaretle bile karşılaşmamalıydılar. Üstelik cesede bir an önce otopsi yapılmalı, ölüm nedeni tam olarak anlaşılmalıydı. Türklerin gerçek kimliklerinin, yaşam öykülerinin öğrenilebilmesi soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için bir zorunluluktu. Amirleri Andrei Alegovich bu sorunu çözümlemiş, okuldaki büro Türk komünistlerinin kimliklerini onlara açıklayacaklarını söylemişti. Ama hepsinden önemlisi iyi Türkçe bilen, güvenilir bir çevirmen bulmaktı. Çevirmen olmadan soruşturma yapılması olanaksızdı. Andrei Alegovich bu iş için Leonid'in biçilmiş kaftan olduğunu söylemişti. Viktor aralarındaki tartışmayı aktarınca ertesi gün okulda Leonid'in de katılacağı bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Bu toplantıda hem durum değerlendirilecek hem de Rus öğretmen ikna edilecekti. Sitede ışığı yananlardan biri de Leonid'di. Masasında oturmuş, az önce yazdığı raporu gözden geçiriyordu. Gerçi kimse ondan böyle rapor istememişti. Ama o da cinayet saatinde sitedeydi. Kendini soruşturma dışında tutmayı düşünmüyordu. Hatta raporu biraz geniş tutmuş, öğleden sonra sitenin küçük tiyatro salonunda yapılan Mustafa Supi ve 14 yoldaşını anma toplantısından başlayarak olanları anlatmıştı. Ne öncesinde, ne tören sırasında, ne de sonrasında anormal olan hiçbir davranış sezinlenmemişti. Bütün yoldaşlar tek vücut olmuş, bir anma toplantısının başarısı için çalışmışlardı. Tören salonunun girişinde Türkiye'nin en eski politik partisi olan TKP'nin kurulduğu yıl olan 1920'den bu yana savaşımını resimlerle anlatan bir sergi açılmıştı. Bayraklar çiçeklerle süslenmiş serginin gezilmesiyle başlayan tören Hikmet'in açılış konuşmasıyla sürmüştü. Heyecandan titreyen bir sesle 15'lerin Karadeniz'de nasıl öldürüldüğünü anlatan Hikmet, partinin savaşımının hala sürdüğü gibi alışıldık sözlerle sonuçlandırmıştı konuşmasını. Ardından uzun yıllar yasaklandıktan sonra kutlanılmaya başlayan yığınsal 1 Mayıs gösterilerinin filmleri seyredilmişti. Leonid ellerinde bayrakları, pankartları, dillerinde tükürükleriyle coşkulu yığınları dalga dalga Taksim Meydanı'nı dolduruşunu soluğunu tutarak izlemiş, kendi ülkesinde çoktan sönmüş olan devrim ateşinin İstanbul'un göbeğinde yeniden alevlenişini görmek gözlerini yaşartmıştı. Bu film bitince Nikaragua grubunun sanat sorumlusu Sanchez, Neruda'nın bir şiirini okumuş, sonra da Cemil'in yönettiği bir pandomin oynatmıştı. Can'ın okuduğu Nazım Hikmet'in 15'ler için adlı şiirinden sonra da Türk, Arap, Rus, İspanyol, İsrail ve Portekiz dillerinde hep birlikte söylenen enternasyonel ile toplantı sona ermişti. Öteki kolektiflerin neredeyse eksiksiz katıldığı tören sitedeki ağır yaşamı bir günlüğüne de olsa canlandırmıştı. Tören boyunca konuşmaları, şiirleri aynı anda çevirmek zorunda kalan Leonid, zor anlar yaşasa da toplantı sonunda Türkiye'li yoldaşlarıyla gurur duymuş, bir çocuk heyecanıyla öteki kolektiftekilerin öğretmenlerine yarı şaka yarı ciddi takılarak en devrimci grubun kendi öğrencileri olduğunu söylemişti. Bu başarılı törenin ardından bir araya gelen Türk yoldaşlar sevinç içinde coşmuşlardı. Kolektifin en nemrut suratlı kişisi olan Kerem bile hasta olmasına rağmen herkese gülücükler dağıtmaktan kendini alamamıştı. Böyle keyifli bir günün sonunda oturulmuştu akşam yemeğine. Aradan geçen birkaç saat kimi yoldaşların coşkusunu azaltmışsa da Şerif, Cemil, Nejat, Turgut ve Can hala törenin coşkusu içinde yarı sarhoş dolanıp durmuşlardı ortalıkta. Yemekten sonra Leonid, Turgut'la iki parti satranç oynamış, ilkini kazanıp ikincisini kaybetmişti. Onları Hikmet, Can ve Nejat izlemişti. Bir ara müdahale ediyor diye Turgut, Nejat'a çıkışmış, küçük çaplı bir atışma yaşanmıştı aralarında. Oyun bitince de herkes odalarına çekilmişti. Pencereden Mehmet'in cesedini görene kadar da kimseye rastlamamıştı Leonid. Mehmet'i öldüren Türklerden biri miydi? Gizli servisin soruşturmayı bu yönde derinleştireceğini anlamıştı Leonid. Ama o öğrencilerinden hiçbirini katil olarak düşünemiyordu. Haftanın 5 günü her sabah karşılaştığı dersliklerde, konferans salonlarında, gezilerde birlikte olduğu, en basit konulardan en önemli sorunlara kadar tartışıp konuştuğu, bu insanların arasından bir düşman, bir hain çıkabileceğine inanmıyordu. Oysa devletler düzeyinde süren politik savaşımın milyonlarca insanın ölümüne, yıkımına yol açan sonuçlarını görmüş, yaşamıştı. Mehmet'in öldürülmesi nedense bütün bunlardan farklı bir şeymiş gibi geliyordu ona. Belki kendisini de tehdit edebilecek bir cinayetle ilk kez yüz yüze geliyordu da ondan. Türk kolektifine bir ajanın sızmış olabileceği kuramsal olarak asla reddedemeyeceği bir düşünceydi. Bu türden olasılıklar Leonid tarafından da dile getirilmiş, gizlilik kurallarına uymaları konusunda yoldaşları defalarca uyarmıştı. Ama cinayet, bütün kuramsal saptamalardan çok daha ürkütücü ve zor kabul edilebilir bir olguydu. Kuramla ilgilenen insanların yaşamdan belli bir uzaklıkta durduklarını bilirdi Leonid. Söyledikleri, yazdıkları gerçeğe ne kadar yakın olsa da, yaşananların o kendine özgü renginden, kokusundan, ağırlığından yoksun olurlardı. Ve daha bir gün önce kararlılıkla açıkladıkları kehanet gerçekleşince de büyük bir şaşkınlığa kapılmaktan kendilerini alamazlardı. Şimdi de öyle olmuştu işte. Defalarca tekrarlanan bir olasılık gerçekleşmiş, bu varsayımı dile getirenlerden biri olarak Leonid, "Bunun böyle olacağını biliyordum." diyerek soğukkanlılıkla başka bir saptamaya geçeceğini duraksamış, duygusal bir çöküntüye düşmüştü. Ama şaşkınlığı ne denli büyük olursa olsun ortada tuhaf bir olay, hepsinden önemlisi cesedi hala köprünün üzerinde duran öldürülmüş bir yoldaş vardı. Bundan sonra neler olacağı ise belirsizdi. Leonid'in kafasını kurcalayan bir başka konu da soruşturma sırasında nasıl bir tavır takınacağıydı. Viktorlar tartışmalarına rağmen bu soruşturmanın dışında kalamayacağını, istese bile buna izin vermeyeceklerini biliyordu. Buna isteyeceğinden de emin değildi zaten. Uzun yıllar süren diplomatlık mesleğinin kişiye kibar bir sahtekardan öte bir özellik katmayan o yapay havasından sonra politika denilen oyunun acımasızca oynandığı bir ülkeden gelen bu insanların erkek naifliğiyle biçimlenen yalın dünyası onu etkilemişti. Uluslararası Leninizm Enstitüsü'nde öğretmenlik önerildiğinde Leonid Duraksamış, yaşlılığın iyice hissedilmeye başlandığı emeklilik günlerinde yeni bir serüvene atılacak cesareti kendinde bulamamıştı. Ama okulun 2 yıl önce vefat eden eski dekanı Vladimir ile kızı Alexandra onu zorlamış, öğretmenliği kabul etmesini sağlamışlardı. İyi de yapmışlardı. Yeni mesleğiyle birlikte Leonid yaşama adeta yeniden sarılmıştı. Bu noktada Türkiye'den gelen öğrencilerin arasında onu etkileyen neydi? Bu soruyu defalarca kendine sormuş, her seferinde farklı yanıtlar bulmuştu. Bir keresinde komünistlerin iktidar için değil, muhalefet için yaratılmış olduklarına kadar götürmüştü işi. Yaşanan 70 yıllık deneyim, iktidar işinde çuvalladıklarının en açık kanıtıydı. Ama faşizme karşı direnişte, demokratik haklar için savaşımda, savaş kışkırtıcılığına karşı durmada destanlar yaratmıştı komünistler. Yabancılaşmayı ortadan kaldırmışlar, aşkı aşk, şiiri şiir yapmışlardı. Ama iktidar oldukları andan itibaren bütün büyü bozulmuş, kapitalist ülkelerindekine benzer bir yabancılaşma, belki daha katmerli insanların başına bela olmuştu yeniden. Oysa muhalefette baskı altında kavgayı sürdüren Türkiye'den, Şili'den, Lübnan'dan, Nikaragua'dan gelen yoldaşlar, bütün ilkel davranışlarına, geri kültürlerine karşın daha diri, daha umut doluydular. Gerçi demokratik bir anlayış taşıdıkları, çok sesliliği benimsedikleri söylenemezdi. Zaten yer altında bunu gerçekleştirmeleri de çok zordu. Onlar bütün zorluklara karşın iyimserliklerini korumayı bilmişlerdi. Yalnızca bu duyguları taşıyan insanların varlığı bile yeryüzünde uğrunda dövüşmeye değer bir şeylerin olduğunu kanıtlamaya yeterdi. Bu değerlendirme akıllıca değildi kuşkusuz. Orta gelişmişlik düzeyindeki bir ülkeden gelen, inançlarına sarılarak yaşayan bu insanların başarıya ulaşması çok zor olan savaşımlarına bakarak iyimser olmanın hiçbir bilimsel ya da mantıksal açıklaması yoktu. Ama anlamı vardı. Ortak inanç, ortak düşünce, ortak eylemle yaratılan bu anlam, gerçekçi bir bakış açısının iç buran karamsarlığından çok daha fazla gerekliydi Leonid'e. Söz konusu olan anlam basit bir kendini kandırmacanın çok ötesindeydi. Eğer öyle olmasaydı, her 5 yılda bir SBKP kongrelerinde yüksek sesle dile getirilen programa alınan kararlarla daha kolay kendinden geçebilirdi. Gerçek olmayana evet diyebilirdi Leonid. Ama içten olmayana asla. Doğrusunu söylemek gerekirse gün gelip böyle korkunç bir olayla karşılaşacağını, bir yoldaşın hem de kendi kapısının önünde öldürüleceğini hiç düşünmemişti. Olayların ona yüklediği sorumluluktan kaçamazdı artık. Kaçmayı da istemiyordu zaten. Ama daha çok yetkiye sahip olmalı, edilgen bir çevirmen olmak yerine Türk grubunu yakından tanıyan bir sınıf öğretmeni, onların bir yoldaşı olarak katılmalıydı soruşturmaya. Yıllardır omuz omuza çalıştığı gizli servis yöneticilerinden bunu isteyebilir, kabul etmeseler bile zoraki bir durum yaratarak istediği gibi davranabilirdi. Bu olanaklıydı. Bütün bilgiler onun üzerinden akacaktı. Bilmediklerini de onlar sorarken öğrenecekti. Bu karara varınca kendini daha iyi hissetti. Masada duran soda şişesini açtı, kafasına dikip içti. Alkole tutsak olduğu günlerden kalma bir tat hissetti ağzında. Bu da nereden çıkmıştı şimdi? Sanki bir şeylerden kaçıyormuş gibi aceleyle ayağa kalktı, pencereye yürüdü. Cesedi ilk gördüğü yerden dışarı baktı. Aşağıdaki hareketliliği hemen fark etti. Binanın önüne bir ambulans gelmişti. Bir sedyeye konulan cesedi görevliler ambulansa taşıyorlardı. Mehmet'in saygılı gülümseyişini anımsadı Leonid. "Ölmek için kötü bir zaman," diye mırıldandı. "Düşlerinin ülkesinde öldürülmek ise ayrı bir talihsizlik. Belki cesedini bile Türkiye'ye götüremeyeceklerdi. Moskova'da mezarını kimsenin ziyaret etmediği yalnız bir ölü. Nereye gömüleceği çok önemliydi. O bir enternasyonalistti. Bu ülkenin toprakları doğduğu kentin toprakları kadar yakındır ona," diye düşündü. Aşağıda görevliler cesedi ambulansa koyup kapıyı kapatmışlardı. Bir ara Viktor'u görevlilerle konuşurken gördü. Sonra adamlar ambulansa bindiler. Viktor da içeri girdi herhalde. Ambulans binanın önünden uzaklaşıncaya kadar Leonid ayrılmadı pencerenin önünden.